Ayrım 18.
Almanya'da Weimar Cumhuriyeti sırasında sosyal demokrat seçmenlerle üyelerin tepkileri genellikle ayrılık göstermekteydi. 1919'dan 1920'ye kadar seçmenler azalmış, üyeler artmış. 1920'den 1925'e kadar üyeler azalmış, seçmenler artmış. 1928'den 1930'a kadar üyeler artmış, seçmenler azalmıştır. İki topluluğun hareketleri sadece 1925-1928 ve 1930-1932 arasında aynı yönde olmuştur. Ayrıca seçmen sayısındaki değişimler üye sayısındaki değişimlerden daha belirgin nitelik taşımıştır. Kısacası iki topluluk tamamen farklı davranışlar izlemiştir. Fransa'da Halk Cephesi'nin 1936'daki zaferi, Sosyalist Parti'nin oylarında 1932'ye kıyasla %1.7'lik bir azalma meydana getirmiş, fakat %45 oranında bir yükselme gösteren üye sayısında önemli bir artışa yol açmıştır. Aynı şekilde 1945'ten 1946'ya kadar sosyalist seçmenlerin 4.561.000'den 3.432.000'e, yani toplam oyların %23.8'inden %17.9'una düşmeleri üye sayısında %5.7'lik bir artışla düşümleşmiştir. Şüphesiz bu gözlemler yüzeysel ve parça parçadır. Fakat gene de sırf bir varsayım niteliğinde olmak üzere seçmenler topluluğu ile üyeler topluluğu arasında bir aykırılığın mevcut olduğu fikrini savunmamıza imkan vermektedir. Sanki bunlardan ikincisi birincisine kıyasla kapalı bir dünya, kapalı bir çevredir. Bu dünyanın tepkileri ve genel davranışı seçmenlerin, yani kamuoyunun değişimlerini belirleyen kanunlardan farklı, kendine özgü kanunlara tabidir. Bu gözlemlerin önemi üzerinde fazla durmak gereksiz görünüyor. Bunlar doğrulanabildiği ve bir aykırılık kanunu gerçekten tespit edilebildiği takdirde geleneksel siyasal demokrasi anlayışı yıkılmış olacaktır. Çünkü ileride göreceğimiz gibi parti üyeleri içinden çıkan parti yönetim kurulları, seçmenlerce seçilen parlamento üyeleri üzerinde üstünlük kurma eğilimindedir. Seçmenlerle üyelerin siyasal tutumları aşağı yukarı birbirine benzer olsaydı, bu durum önemsiz bir dert olmaktan öteye geçmez, üyeler seçmenlerin öncü kuvveti ve en bilinçli kesimi olarak kabul edilebilirlerdi. Oysa aykırılık kanunu iki topluluğun davranışı arasındaki temel farkların, bunlardan hiçbirine diğerini herhangi bir şekilde yansıtma ve temsil etme iddiasında bulunma imkanı vermeyeceğini göstererek bu hayali yıkmaktadır. Böylece seçmenlerle üyeler arasındaki aykırılığın ölçülmesi, demokratik adını verdiğimiz sistemlerin içine sızan oligarşinin derecesini ölçmekle kapıya çıkmaktadır. Taraftarlar. Seçmen kavramının basit ve açık oluşuna karşılık taraftar kavramı belirsiz ve karışıktır. Taraftar seçmenin ötesinde, üyenin gerisinde bir kimsedir. O da seçmen gibi partiye oyunu verir, fakat sadece bununla yetinmez. Partiyle aynı görüşte olduğunu açığa vurur. Siyasal tercihini itiraf eder. Seçmense seçim hücresinin gizliliği içinde oyunu kullanır ve yaptığı tercihi açıklamaz. Oyun gizliliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirlerin kesinliği ve bolluğu da bu olgunun önemini ispatlar. Oyunu açıklayan bir seçmen artık sadece bir seçmenden ibaret olmayıp bir taraftar haline gelme yolundadır. O bu eylemiyle bir takım sosyal bulaşma olaylarını da harekete geçirir. Taraftarın itirafında bir propaganda unsuru mevcuttur. Bu aynı zamanda kendisini diğer taraftarlara yaklaştırmak suretiyle ilk topluluk bağlarını yaratır. Seçmenler birbirlerini tanımadıkları için gerçek bir topluluk teşkil etmezler. Sadece tüm olarak belirtilebilen ve istatistiki yollarla ölçülebilen bir grup meydana getirirler. Buna karşılık çoğu zaman embriyonik ve şekilsiz, fakat gene de gerçek bir taraftarlar topluluğu vardır. Bir siyasal tercihin açıklanması, bir partiye karşı duyulan sempatinin itiraf edilmesi birçok şekil ve dereceler alabilir. Bir kimsenin bir defaya mahsus olarak bir partiye oy verdiğini bildirmesi yeter değildir. Hele o kimse bu oyun bir istisna olduğunu, özel koşullardan ileri geldiğini ve bunu tekrarlamaya hiç niyeti olmadığını da eklemişse, böyle bir açıklama bir sempati gösterisinden çok bir hınç gösterisi olur. Buna karşılık oy olağan ve normal olarak görülüyorsa durum tamamen farklıdır. Kapalı ön seçimlerde Amerikan vatandaşlarının tutumu hemen hemen böyledir. Sempati açıklaması salt pasif olmaktan ibaret kalmayıp parti lehine bir takım olumlu çabalarla da tamamlanırsa bir adım daha atılmış olur. Örneğin parti gazetelerini devamlı olarak okumak, partinin miting ve açık toplantılarına katılmak, mali yardımda bulunmak, evleri dolaşarak propaganda faaliyetlerinde bulunmak ve benzeri. Böylece salt sempati hiç fark edilmeden gerçek üyeliğe hatta militanlığa dönüşebilir. Taraftar seçmenden daha ileri olmakla beraber üyeden daha geridedir. Partiyle olan ilişkileri yazılı bir taahhüt ve devamlı bir aidat gibi resmi ve şekli bağlarla kutsallaştırılmış değildir. Taraftarla üye arasındaki ilişkinin nikahsız yaşamakla evlilik arasındaki ilişkiye benzediği bile söylenebilir. Şekli üyelik neden böyle eksik kalmıştır? Kadro partilerinde şekli üyelik mevcut olmadığı için. Burada evlendirme memurunun karşısına çıkmaya imkan yoktur. Çünkü böyle bir memur mevcut değildir. Evlilik mümkün olmadığından nikahsız yaşamayı sineye çekmek gerekir. Komite üyeleri aşağıda açıklanacak anlamda militan sayılabilirler. Onların etrafında dönüp dolaşanların hepsi taraftarlardır. Ancak bu açıklama örgütlenmiş üyeliğin mevcut bulunduğu kütle partileri bakımından geçerli değildir. Öyleyse bir yandan partiyle görüş birliği içinde olduğunu açıklarken, öte yandan parti saflarına girmeyi reddetmenin, gerçek parti topluluğu dışında kalmak istemenin sebebi nedir? Bunun sebepleri çeşitlidir. Bazen taraftar bir takım maddi engellerle karşı karşıyadır. Görevleri şeklen partiye katılmasına imkan vermez. Örneğin bazı devletler memurlarına yıkıcı telakki edilen partilere katılma hakkını tanımazlar. Bazı işverenler de çalıştırdıkları kişiler üzerinde açık veya zımni olarak aynı kuralı uygularlar. Yahut taraftarın kendisi mesleğini çok sıkı bir bağlantıyla bağdaşmaz nitelikte görür. Bu ya üyelik ödevlerini yerine getirmeye yetecek zamanı olmayışından ya da güç durumlara düşmek korkusundan, tüccar müşterilerini kaybetmek, din adamı cemaatini gücendirmek, subay otoritesini tehlikeye sokmak istemez, ileri gelebilir. Bu sebeplerin hepsini hor görmemek gerekir. Bazıları bir cesaretsizlik ve ilgisizlik ifadesi olmakla beraber, diğerleri özgeci nedenlere dayanmaktadır. Ancak bazen bunlar da az çok bilinçli bahaneler teşkil edebilir. Diğer bazı durumlarda engel vatandaşın dışında, onu etkileyen sosyal baskılarda değil, onun kendi içindedir. Taraftar disipline girmekten hoşlanmadığı, kişisel bağımsızlığından vazgeçmek istemediği için üye olmayı reddedebilir. Bazı burjuva ve köylü çevrelerinde çok güçlü olan bu duygu, üyeliğin sağcı partilerde ve tarımsal bölgelerde niçin daha az gelişmiş olduğunu açıklar. Aynı duygu aydınlar ve sanatkarlar arasında da güçlüdür. Ancak istisna olarak bunlardan bazıları bir topluluk sarhoşluğu içinde bireyciliklerini çılgınca terk edip bütün varlıklarıyla kendilerini kolektif eyleme atarlar. Bu hem oldukça büyük bir ruhi istikrarsızlığın hem de bir çeşit manevi mazoşizm arzusunun belirtisidir. Aydınların parti içindeki tutumları daima özel problemler yaratır. Çünkü bunlar ya parti safları içinde kalmakta büyük güçlük çekerler yahut da tersine aşırı bir teslimiyetle kendilerini topluluğa terk ederler. İster bireyci ister mistik olsunlar, kendilerine özgü ve çoğu zaman istikrarsız bir durumları vardır. Bu da genellikle diğer parti üyelerinin güvensizliğine yol açar. Çoğu zaman partiye katılmaktan kaçınma, onunla bir ideolojik uyuşmazlığın sonucudur. Taraftar o partiyi bütün diğerlerine tercih eder ve dolayısıyla ona yardımda bulunur. Fakat partinin bütün görüşlerini paylaşmadığından ona tamamen girmek istemez. Belli sorunlarda partiyle ortak hareket etmesine rağmen genel bir görüş birliğini kabul etmez. Böylece biraz güç de olsa taraftarın yaklaşık bir tanımına varmak mümkün olmaktadır. Ancak onu tanıyabilmek için hangi pratik kriterleri kullanabiliriz? Parti seçmen ve üye sayımlarıyla karşılaştırılarak bu çeşitli topluluklardan her birinin davranışları arasındaki ilişkinin ölçülmesine imkan verecek taraftar istatistiklerini hangi esaslara göre hazırlayabiliriz? İşte burada güçlüklerle karşı karşıyayız. Taraftarların bazı özel çeşitleri bakımından doğrudan doğruya bir sayım yapmaya çalışmak mümkündür. Örneğin parti gazetesinin okuyucularını sayabiliriz. Fakat bu kesin bir faktör değildir. Birçok partiler parti organını taraftarlar şöyle dursun, üyelerine bile okutturmakta pek büyük güçlük çekerler. Okuyucuların bir kısmı ise taraftarlar değil sadece meraklılar, hatta bu gazeteyi öfkelerini kızıştıracak bir araç olarak gören muhaliflerdir. Fakat her iki kategoride sayıca çok olmayıp büyük okuyucu kütlesi içinde kaybolur. Nihayet taraftar sayımına esas olacak gazetenin seçilmesi de nazik problemler doğurur. Herhalde partinin basınını veya partiye yakın gazeteleri okumak, taraftarların ancak belli bir kategorisini ayırt eder. Çoğu zaman bu birinci kategoriyle çakışan bir kategori ise parti toplantılarına ve mitinglerine katılmayla belli olur. Bu kriter de birincisinden daha kesin değildir. Gerçek anlamda taraftar olmayan birçok kimse açık toplantılara meraktan veya eğlenmek için gider. Gene de söz konusu gösterge büsbütün değersiz sayılmaz. Polis raporları bir partinin halk oyundaki gücünün geçirdiği değişiklikleri ölçmek için buna birinci derecede önem vermektedir. Amerika'da kapalı ön seçimlere katılma partinin taraftar kütlesinin mükemmel bir kriterini teşkil eder. Dipnot: tek parti sisteminin asıl seçimlerde kütle halinde çekimserliğe, ön seçimlerde ise daha büyük bir katılmaya yol açtığı Güney devletleri bunun dışındadır. Ön seçimlere katılanlara ait istatistiklerle seçim istatistiklerinin karşılaştırılması, taraftarlarla seçmenler arasında ilginç kıyaslamalara imkan verir. Çoğu durumlarda taraftarları ancak anketler ve Gallup yoklamaları yoluyla tespit edebiliriz. Burada bile taraftar kavramı basit ve dolambaçsız bir soruyla işin halledilmesine imkan vermeyecek kadar belirsizdir. Bir yandan taraftarlığın objektif dereceleri saptanırken, öte yandan taraftarlığın biçimsel üyelik haline dönüşmesini önleyen sahiplerin neler olduğunu belirtmek gerekir. Oysa anketçilerin sorularına muhatap olan kişilerin bu konudaki ketumlukları, hiç değilse Fransa'da her konudakinden fazladır. Kesin ve ayrıntılı sondajların güçlüğü bundan ileri gelmektedir. Bir örnek olarak ortalama bir Fransız kasabasının yapısına ilişkin genel bir sosyolojik anket çerçevesi içinde 1949'da Auxerre'de sorulmuş bulunan soruları nakledebiliriz. Dipnot: Kaye Bettelheim Esefrer Auxerre an 1950, Paris 1950, Cahier de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, numara 17. Soru 136 şöyleydi. Belli bir siyasal partinin taraftarı mısınız? Soru 137 ise şu şekildeydi. Bir siyasal partiye üye misiniz? Taraftarı veya üyesi bulunulan parti hakkında herhangi bir ayrıntılı bilgi istenmediği gibi, bunların sahipleri hakkında da hiçbir soru sorulmamıştı. Gözlemcilerin kendi istekleriyle de gösterdikleri bu ölçülülük, araştırmalarının kapsamını çok daraltmış olmakla beraber, elde edilen sonuçlardan bazıları örnek olarak zikredilmeye değer niteliktedir. Genel olarak Auxerre'de taraftarlar, üyelerden 5 kat fazladır. Oran aşağıdaki yüzdelerin gösterdiği gibi erkekler arasında bir üyeye karşı 3 taraftar, kadınlar arasındakinden bir üyeye karşı 9 taraftar daha yüksektir. Taraftarlar toplam 29, erkek 31, kadın 27. Üyeler toplam 6, erkek 10, kadın 3. Bu toplam sonuçları her sosyal kategori içindeki taraftarlarla üyelerin yüzdeleri ve bunların birbirine oranı ile karşılaştırmak ilginç olur. Serbest ve teknik meslekler, taraftarlar 42, üyeler 9, taraftarların yüzdesi olarak üyeler 21.4. Yöneticiler, menajerler, taraftarlar 32, üyeler 11, taraftarların yüzdesi olarak üyeler 34.3. Esnaf, taraftarlar 36, üyeler 7, taraftarların yüzdesi olarak üyeler 19.4. Memurlar, taraftarlar 34, üyeler 7, taraftarların yüzdesi olarak üyeler 20.2. İşçiler, taraftarlar 22, üyeler 8, taraftarların yüzdesi olarak üyeler 36.6. Zanaatkarlar, taraftarlar 19, üyeler 5, taraftarların yüzdesi olarak üyeler 25.8. Vasıfsız işçiler ve ev işçileri, taraftarlar 17, üyeler 2, taraftarların yüzdesi olarak üyeler 11.7. İşsizler, taraftarlar 34, üyeler 4, taraftarların yüzdesi olarak üyeler 11.7. Üyelerin ve taraftarların sosyal sınıflara göre dağılımı ise şöyledir. Serbest ve teknik meslekler, üyeler 9, üyeler ve taraftarlar 9. Yöneticiler, menajerler, üyeler 7, üyeler ve taraftarlar 5. Esnaf, üyeler 7, üyeler ve taraftarlar 7. Memurlar, üyeler 20, üyeler ve taraftarlar 19. İşçiler, üyeler 31, üyeler ve taraftarlar 20. Zanaatkarlar, üyeler 5, üyeler ve taraftarlar 5. Vasıfsız işçiler, üyeler 3, üyeler ve taraftarlar 6. İşsizler, üyeler 18, üyeler ve taraftarlar 29. Tablo, bağımlı durumdaki ücretlilerin, memurlar ve işçiler, siyasal partilerde üye çoğunluğunu sağlama eğiliminde olduklarını göstermektedir. Ancak tek ve kısa bir araştırmadan kesin sonuçlar çıkarmak doğru değildir. Nihayet parti metotlarında son aşama olan taraftarların parti çerçevesinde örgütlendirilmesi durumunu ayrıca ele almamız gerekir. Kütle partileri uzun süre taraftarları hoş görmüşler, onları İncil'in "Madem ne sıcaksın ne soğuk, seni kusup çıkaracağım" dediği gevşeklerle bir tutmuşlardır. Ancak zaman geçtikçe bu gevşeklerin doğal bir üye kaynağı oluşturduklarını, parti propagandasına başkalarından daha açık olduklarını, gerçek partizanlar çevresini genişletmekte işe yarayabileceklerini, parti doktrinlerinin katılığını azaltmak, bir çeşit koruyucu duman perdesi rolü oynamak ya da kurdu kuzu postuna bürümek suretiyle partiye kendisinin doğal hasmı olan çevrelere sızma olanağı verebileceğini fark etmişlerdir. Fakat bu çeşitli ödevlerin gereğiyle başarılabilmesi için taraftarların şekilsiz, belirsiz, göze görünmez bir kütle olmaktan çıkıp üyeler gibi kolektif organlar içerisinde örgütlendirilmiş olmaları şarttır. İşte taraftarlara açık yardımcı parti örgütleri fikri buradan doğmaktadır. Yardımcı örgütler deyimi, hukuken veya fiilen parti tarafından kurulup kontrol edilen ve daha geniş ya da daha derin bir katılmaya imkan veren çeşitli toplulukları ifade eder. Dipnot, yardımcı örgütlerin kontrolünü ele geçirmede kullanılan yöntem yukarıda anlatılmıştır. Bakınız sayfa 66-67. Katılmanın genişletilmesi, gerçek partizanlar çekirdeğinin etrafında taraftarların teşkil ettiği uydu örgütler yaratmak suretiyle gerçekleştirilir. Katılmanın derinleştirilmesi ise üyenin parti içindeki örgütlendirilişini ailevi, sosyal ve kültürel bir örgütlendirme ile tamamlama yoluyla olur. Yardımcı örgütler iki kategoriye ayrılabilir. Taraftarlar için olanlar, üyeler için olanlar. Uygulamada bunların çoğu her iki şekilde de kullanılabilir. Burada işin sadece birinci yönüyle ilgilenecek ve ikincisini daha sonra ele alınmak üzere bir yana bırakacağız. Gençlik kuruluşları, kadın dernekleri, spor kulüpleri, eski muharipler dernekleri, fikir veya edebiyat kulüpleri, eğlence ve vakit geçirme amacını güden topluluklar, sendikalar, yardımlaşma dernekleri, kooperatifler, Uluslararası Dostluk Dernekleri, Vergi Mükellefleri, Kiracılar, Ev Kadınları Dernekleri, Vatan veya Barış Cepheleri ve diğerleri. Yardımcı örgütler en değişik biçimler alabilir, en çeşitli alanlarda faaliyet gösterebilir ve birbirine en az benzeyen kişileri bir araya getirebilir. Bunların çokluğu ve çeşitliliği başarılarındaki unsurlardan birini teşkil eder. Gerçekten bütün yardımcı örgütler yönteminin dayandığı temel, bu örgütlerce izlenen amaçların özel ve sınırlı oluşudur. Siyasal partiler genel amaçlı topluluklardır. Bunlar tam ve tutarlı toplumsal düşünüş sistemleri ortaya koyarlar. Ulusal hatta uluslararası hayatın toptan düzenlenmesi amacını güderler. Amaçların böyle genel oluşu, bütün olarak değilse de belli bir özel amaçta parti ile hemfikir olan birçok kimseleri uzağa iter. İşte bazı modern partilerin dahice fikri, genel amaçlı topluluk olan partiye mümkün olduğu kadar çok sayıda özel amaçlı uydu topluluklar eklemektir. Kiracıların çoğu ev sahiplerinden şikayetçi ve kiracılıktan doğan özel çıkarlarını savunmak üzere onlara karşı birleşmeye hazırdır. Ancak ne bunların çoğunluğu komünisttir ne de kiracılıktan doğan isteklerini destekleme amacıyla bile olsa Komünist Partisi'ne girmeyi kabullenecektir. Oysa parti resmen özerk ve siyaset dışı olan fakat gerçekte faaliyetleri partinin kontrolünde bulunan bir kiracılar derneği kurduğu takdirde birçok kiracılar bu derneğe girecektir. Böylece parti sloganları bazı ihtiyat tedbirlerine uymak şartıyla bunlar arasında yayılacak, tamamen özel karakterdeki hak arama gösterileri uygun bir anda partinin genel politikasını desteklemek amacıyla kullanılacak, ölçülü ve kurnazca bir propaganda yeni üyeler devşirilmesine imkan verecektir. Siyasetten çok uzak bir yardımcı örgütü mahsus örnek olarak seçmiş bulunuyoruz. Mamafi bu somut ve canlı bir örnektir. Çünkü Fransa'da Kiracılar Derneği Komünist Partisi ile ilişkilidir. Bazı örgütlerde bu ilişki daha da sıkıdır. Komünist spor kulüpleri, partilere bağlı koro cemiyetleri, jimnastik kulüpleri, artist ve aydın grupları, eğlence toplulukları vardır. Fransız Film Dernekleri Federasyonu Komünist Partisi ile ilişki halindeydi. Yardımcı örgütlerin siyasal eyleme daha yakın oldukları diğer örnekler de vardır. Bunun başlıca örneği sendikalardır.